Ayrım 5.
Neden sordu? Şişeyi cebime koyup ona bakıyorum. Gözleri hala Tarık'ta. Artık üşümüyor da. Önce evet, sonra sanırım diyorum. Başını o zaman çeviriyor. Hayır sorma demeye hazırlanıyorum. Ama benden önce davranarak geceyi yutacak kadar iri gözlerini açıp duraksamadan ve sanki zevk alıyormuş gibi soruyor. Ona kızıyor musunuz? Hırsla atılıp kolunu tutuyorum. Nereden çıkardın bunu? Kız kolu yerine omuzlarını silkip, sesinizden diyor. Ali'den söz ederken hüzünlüydünüz. Ama tarihe gelince sesiniz değişti. Öfkeli ve alaycı oluverdi. Kolunu bırakıp az önce oturduğumuz yere geri dönüyorum. Kız bir süre daha orada kalıyor. Sonra bu küçük tepede gidebileceği başka bir yer olmadığını fark ederek yavaş adımlarla geri dönüp yanıma oturuyor. Kızdınız mı? Başımı sallıyorum. Belki yanlış anladım. Belki de yalnızca bir izlenimdi benimki. Elimi omzuna atıyorum. Devam etmeden özür diler gibi başını omzuma bırakıp susuyor. Okul takımında birlikte futbol oynardık. Ona güzel ortalar yapardım. Bazı geceler okuldan birlikte kaçardık. Aynı gece ilk kez sigara içtik. Ardından birer kadın bulup ilk kez yattık. Sonra üniversite için aynı şehre gittik. Ve orada sesim cansızlaşıp sönünce başını kaldırıyor. Ve orada aramıza bir aydınlatma mermisi giriyor. Ve orada aynı kıza aşık olduk diyerek sözlerimi bitiriyorum. Aydınlatma mermisinin geceyi karanlığından soyup serdamlaştırdığı o süre boyunca konuşmuyor. Sonra karanlık merminin açtığı delikten geri dönüp fanusu doldurduğunda elini uzatıp parmaklarıyla gözlerimin çevresine kazılmış kırışıklıklara dokunuyor. Karar vermiş sesini o zaman duyuyorum. İsterseniz onun için de öpebilirsiniz beni. Onu tekrar öpüyorum. Dudakları meraklı, araştırıcı ve daha kadınsı bu kez. Nedenini biliyorum. Nefes borumdan yukarıya tırmanan basıncı kontrol etmeye çalışıyor ama başaramıyorum. Önce hıçkırık, sonra kahkaha, bir bomba gibi patlıyor dudaklarımızın arasında. Yanağıma inen üçüncü tokat susturuyor kahkahamı. Özür dilememi bekliyor ama dilemiyorum. Kahkaha canını acıtmış gibi dudaklarına dokunarak başını sallıyor. Şişeyi cebimden çıkarıp kapağını açıyorum. Tokat bütün öfkesini alıp götürmüş, sakin, neredeyse neşeli bir sesle soruyor. Neden güldünüz? Neden mi? Belliydi diyorum. Tarihi beğenmen güldürdü beni. Daha seni öpmeden böyle olacağını biliyordum. Demek biliyordunuz. Evet, biliyordum. Ne zaman aynı kadını öptüysek sonuç hep böyle oldu. Kız cevap vermeden batıya, düzlüğün sonunda belli belirsiz fark edilen ışıklara dönüyor ve konuyu yarılamama yetecek kadar uzun bir süre konuşmuyor. Başını bana çevirdiğinde dakikalardır dudaklarında oyaladığı soru beni bekliyor. Güzel miydi? Kim diye sormadan evet diyorum. O da aynı kişiden söz ettiğimizi bilerek tekrar soruyor. Adı neydi? Gönül. Parmağını uzatıp elimdeki şişeye dokunuyor. Sonra kaçamayacağımı biliyormuş gibi bakışlarını üstüme salıyor. Ama o sizi seçti. Elini tutuyorum, irkiliyor. Cevap istiyorsa izin vermeli. Birine dokunmadan konuşamam. Anlamış gibi elini geri çekmiyor. Buna seçim denemezdi, diyorum kısık sesle. Sözlerim biter bitmez, aldatılan oymuş gibi elini geri çekiyor. Dudaklarına tarihin öfkesi yerleşirken bu kez gergin bir sesle başlatıyor sözlerini. Demek Öcalır gibi gülmenizin nedeni buydu. Kadınlar Tarık'tan hoşlansalar da sonunda sizin oluyorlar, öyle mi? Gülmeyi düşünüyor. Sonra henüz hiçbir şey bilmediğini hatırlayıp vazgeçiyorum. Ya Tarık diye devam ediyor. Şu anda yani aşağıda kaybettiğini biliyor mu? Başımı sallıyorum. Hayır, o şimdi yalnızca kurtulmayı düşünüyor. Şşt, uyan. Diyor bir ses. Gözlerimi açıyorum. Biri bunu neredeyse anlama diyecek. Korkuyla öperiyorum. Bir şey yok diyor Ali. Benim. Tarık geliyor haber vereyim dedim. Ali ve Tarık. Ama ben o kızla birlikte değil miydim? Doğruluyorum. Tarık birkaç saat önce yığdığımız toprağın arkasında alnında tozla birleşip çamura dönmüş tel bandı var. Silahını uzatıyor. Önce silahını, ardından onu yanımıza çekiyorum. Soluğunun düzene girmesini bekledikten sonra yumuşak ama güven veren sesiyle konuşmaya başlıyor. Onları kaybettim. Sözlerine ara vermeden sinek kovar gibi alnındaki sıvıyı tokatlıyor. Ama son aydınlatma mermileri daha soldan bir yerden atıldı. Yani Tarık Ali'ye dönüp güneye doğru ilerliyorlar diyor. Ya da ikiye ayrıldılar diye araya giriyorum. Bir kısmı bizim, öbürleri de Ebu Halid'in peşine takıldı. Tarık önce ilgiyle sonra öfkeye dönen bir şaşkınlıkla dinliyor sözlerimi. Hala ağzımda duran bitkiyi tükürüyorum. Kızsa da bu olasılığı düşünmek zorunda. Tarık sesini kontrol etmeye çalışarak cevap veriyor. Olabilir ama şu anda bunu doğrulayacak hiçbir belirti yok. En iyisi biraz daha bekleyip daha önce kararlaştırdığımız gibi buluşma noktasına gitmeye çalışmak. Saatime bakıp görsün diye art arda birkaç kez başımı sallıyorum. Ali Tarık'tan önce atılıyor. Başka bir önerin var mı? Cevap vermeden Tarık'a bakıyorum. Tarık ellerini iki yana açıp pekala söyle bakalım diyor. Söylüyorum. Bence beklemek yararsız. Ne yaparsak yapalım Ebu Halit'le buluşamayacağız. Şu anda bile yarım saat geciktik. Diyor Tarık sıkılmış gibi. Elinde sonunda sınırı geçmek için doğuya gideceğimizi biliyorlar. Ali'ye dönüyorum. Onların yerinde olsan ne yapardın? Güleceğini hatırlayınca cevabı kendim veriyorum. Bir helikoptere binip sınıra yakın bir yerde iner pusuya yatardım. Onun için beklediklerinin tam aksini yapıp batıya doğru ilerleyelim. Sonra kuzeye döneriz. Tarık dayanamayıp sözümü kesiyor. Batıya mı? Evet diyorum. Bence batı daha güvenli. Tarık sabrı taşmak üzereymiş gibi dudaklarını ısırarak soruyor. Demek bir helikoptere atlayıp sınırı tutabilirler öyle mi? Tuzağın farkına varmadan başımla sözlerini onaylıyorum. Bu kez neredeyse neşeli bir sesle sınırın kuzeyden güneye 200 kilometre olduğunu unutuyorsun deyip Ali'ye dönüyor. Sen helikopter sesi duydun mu? Tabii ki duymadı. Hiçbirimiz duymadık. Ali kararsız bir sesle doğruluyor beni. Hayır. Öyleyse daha önce kararlaştırdığımız gibi hareket edelim. Yani doğuya ilerleyip Ebu Halid'i bulalım. Sözlerini bitirince ikna olup olmadığını aldırmadan alnını silerken sırf sormuş olmak için soruyor. Ne diyorsun? Neşe ve acıyı garip bir biçimde karıştırdığı sesiyle gülerek benim yerime cevap veriyor Ali. Batıda deniz var. Gitmişken gireriz. Tarığın yüzü asılınca şaka yaptım diye ekliyor. Benim için fark etmez. Sol taraftan 5-6 kilometre uzaktaki bir noktadan art arda 4 aydınlatma mermisi atılıyor. Bir an için denize yakın karanlığın sınırında amcamın beni seyrettiğini hatırlıyorum. Amcam. Keşke burada olsaydı. Biraz da ona ihtiyacımız olabilir. Tarık bize dönmeden ötekilere karşı yerine getirmek zorunda olduğumuz sorumluluklar var diyor. Sonra yıldızları yok eden aydınlığın kaybolmasını bekleyip sert bir sesle bitiriyor konuşmasını. İsterseniz oynayalım. Şimdi tam karşımda. Acaba gönlü de bu kararlı haliyle mi etkilemeyi başardı? Başımı sallıyorum. Oylamayacağımızı biliyorsun. Sen oymak zorundayız. Tarık Ali'ye dönüyor. Oylamaya gerek yok diyor Ali. Biraz daha bekleriz. Ali'nin sözlerini sessizlik izliyor. Üçümüz de susuyoruz. Gece, gecenin altında daha da yassı görünen düzlük, düzlükteki çalılar, çalıların içinde bizi arayan askerler de sessizliğe uyuyor. Birkaç dakika sonra Tarık sürünerek eski yerine dönüyor. Bense geride Ali ve gecenin soğuğuyla kalıyorum. Bekleyeceğiz. Çok geçmeden Ali sessizlik alışkanlığına zarar veriyormuş gibi beklemeden gülerek ''İster doğuya ister batıya'' diyor. ''Şu anda bir sigara için gökyüzüne bile tırmanırım.'' Elimi uzatıyorum, gülümsüyor. Saçlarına dokunuyorum. Ölürse bir daha bu kadar sert bir gülümseme göremeyeceğim. Ali dokunuşumdan kuşkulanarak, ''Ne düşünüyorsun?'' diyor. ''Neni?'' ''Amcamı?'' diyorum ona öleceğini belli etmeden. ''Amcamı ve Rum sevgilisini.'' Ali amcamdan bıktığını anlatmak için kaşlarını kaldırmayı deniyor ama başaramıyor. Bir an yüzü asılıyor. Kurşun önce gülümsemesini, sonra onu öldürecek. Dudaklarından yere düşmek üzere olan gülümsemeyi son anda yakalayarak Amcanla ne alıp veremediğin var senin, diyor. Ona hayranım.
Hayran mı?
Evet, diyorum. Gerektiği zaman gerektiği gibi ölmesini bildiği için. Kararlılığım amcama sataşmaktan vazgeçiriyor onu. Ortalığı az önceki sessizlik kaplayınca birden gülmeye ara vereceğini hatırlamış gibi atılıyor. Ya o kız, onu buldun mu? Başımı sallıyorum. Ona benden söz ettin mi? Bu kez başımı sallamıyorum. Alçak, diyor Ali. Hep kendini anlatıp durdun değil mi? Hayır, diyorum. Kızı amcamı sevdiğimi de söyledim. Senin ölü ya da diri bir amcan olduğuna inanmıyorum, diyor Ali. Onunla ilgili anlattığım bütün hikayeler uydurma geliyor bana. Yüzümün onunki gibi aydınlanmadığını bildiğim halde bu kez ben gülüyorum. Buraya gelen herkesin bir amcası olmalı. Birden amcama ona ödünç vermeyi düşünüyorum. Ölürken ona yardım edebilir. Yumruğuyla omzuma vurunca ona dönüyorum. Cevabımı bekliyor. Ben de seni gördüğümde borazan çaldığına inanmamıştım. Trompet, diyor Ali. Sonra sırasını kaptırmaktan korkuyormuş gibi aceleyle ekliyor. Aslında konservatuvardaki ilk yıl balet olmaya niyetliydim. Ama bir süre sonra belini tuttuğum kızları gıdıkladığımı fark ettim. Neden? Diye soruyorum. Kararlı bir sesle kendini savunuyor. Güldürmek için. Yemin ediyorum çoğu gülmekten hoşlanıyordu ve ben onları gıdıkladığımın farkında bile değildim. Sadece gülmelerini istiyordum. Hepsi o kadar. Kim fark etti? Diyorum. Neyi? Diyor Ali. Kızları sıkıştırdığını. Bir an kapı arkasında kızları seyrederken yakalanmış liseli bir öğrenci gibi kızarıyor. Sonra itiraf ediyor. Müdür, semestrin ortasında beni çağırdı. Ona gülmekten hoşlandığımı söyledim. Odasından kovdu beni. Bir hafta sonra yine çağırdı. Çalarken gülemeyeceğim bir alet bulduğunu söylerken ağzı kulaklarındaydı. Ve sen de böylece borazancı oldun. Trompetçi kalın kafalı, diyor Ali. Borazanla trompet arasında çok fark vardır. Bilmiyorsan öğren. Bana farkı anlatacak sesi gecenin içinde kaybolup gidiyor. Onu dinlemiyordum. Ben gönüle, o da bir süre sonra onu unuttuğumu fark edince içemediği sigarasına dönüyor. Susunca onu ve sırtındaki kurşunu unutup dudaklarındaki kuruluktan, çeneme batan namludan, kasıklarındaki basınçtan kurtulmak için sırt üstü dönüyorum. Tepe hala orada. Birden Ali'nin oraya gidemeyeceğini hatırlıyorum. Orada olmak. Gözlerimi kapıyorum. Şimdi orada olsam, o kız kucağıma otursa ve ben göğüslerini tutup ona burada olanları anlatsam, sonra güneyden az önceki aydınlatma mermilerinin düştüğü yere yakın bir tepeden yükselen şiddetli makineli ateşi beni tepeden koparıyor. Kız makineliler onu taramış gibi silkinip göğsünü ellerimden kurtarıyor. Gözlerinde ikimizin de boğulacağı kadar derin bir korku var. Bu sesler, diyor. Ama devam edemiyor. Kramp göğsü gibi dilini de katılaştırıyor. Ebu Halid'in zamanlamasına küfredip doğruluyorum. Aynı anda yeni ateş dalgası geceyi bir kağıt gibi yırtarak ikiye ayırıyor. Birinde biz, ötekisinde ise Ebu Halid ve adamları var. İçkiye uzanıp ikimize de yetecek bir yudum alıyorum. Kız ancak üçüncü yudumda göğsünün ucundan dudaklarına kadar tırmanan krampı çözüp korkuyla soruyor. Ne oluyor? Askerler, diyorum kıza. Hani buluşacağımız grup vardı ya. İşte onları sıkıştırdılar. Kız önce alçak ve boğuk, sonra tizleşerek insanı şaşırtacak kadar incelen çığlıklar atıyor artarda. Onu susturmalıyım. Bağırışı beni de sinirlendiriyor. Tokat onun yerine beni yatıştırıyor. Başka bir şey yapmalıyım. Kulağına eğilip fısıldıyorum. Seni buraya korkutmak için getirmedim. İnanmıyor. Kolumu kaldırınca inler gibi ama çok korkuyorum, diyor. Kollarının arasına alıp avutur gibi sallıyorum onu. Yararı yok, yatışmayacak. Başka şeyler düşünmeye çalış, diyorum. Gökyüzünü, yıldızları, ovayı. Bak, görüyor musun? 20 kilometre ötede deniz var. Kızın titremesi daha da hızlanıyor. Belki de yanıldım. Onu buraya getirmek yerine sabahı bekleyip sınıra götürmeliydim. Uzaktaki makineliler melodisi duyulmayan bir müziğin ritmini tutuyormuş gibi yeniden takırdamaya başlayınca kıza daha sıkı sarılıp "Göğüslerin çok güzel," diyorum. Göğüslerinin güzelliği de avutmuyor onu. Kısık bir sesle "Anlatın," diye inliyor. "Ne olur bir şeyler söyleyin. Orada ne oluyor?" Şişeyi uzatıyorum. "İçki ister misin?" Kız sabırsız bir hareketle başını sallayarak "Hayır!" diye bağırıyor. "Yalnızca burada neler olup bittiğini bilmek istiyorum." Demek bilmek istiyor. Şişeyi yere bırakıp kollarının arasından uzağa itiyorum onu. "Pekala, madem gerçeği istiyorsun..."
Ayrım sonu.